Ayrım 12, sayfa 116, sonuç yerine. Enguise de conclusion, le nouvel observateur, no 435, 13-19 Mart 1973, sayfa 92. Doktor Rosenhan, kendime deli süsü verdim. Sayfa 72-92 üzerine. Toplumumuzda tehlikeli makineler vardır. İnsanları elekten geçirirler. Akıl hastalarını ayıklarlar, toplarlar ve kapatırlar. Onları normal hale getirecekleri kabul edilir. Soru: üzerlerine düşeni yapmakta mıdırlar? Bu soruya cevabın, herkes delidir. Deliler sizin ve benim kadar akıllıdır. Ve zaten psikiyatri asla kimseyi iyileştirmemiştir diye haykırıldığından beri hayır olduğu iyi bilinmektedir. Fakat bu çığlıkların etkisi yoktur. Başka yerden ve uzaktan geldiklerinden makineyi bozacak nitelikte değillerdir. Bunun yerine tekere çomak sokun. Şu deneyi yapın. Makineye normal insanlar yerleştirin. Aldatmaca yok. Başka türlü gözükme yok. Taklit yok. Her gün nasıl davranıyorlarsa dışarıdaymış gibi davransınlar. Makine ne yapacaktır? Akıllıca onları tespit edip dışarı mı atacaktır? Hayır. Övünerek onları bizzat iyileştirdiğini ve şu an normallerse bunun kendi sayesinde olduğunu mu ileri sürecektir? Yine hayır. Haftalarca düşündükten sonra söyleyebileceği tek şey, yatışma aşamasında olmalılardır. Ayıklama makinesi ayıkladığı kimse karşısında kördür. Dönüştürme makinesi dönüşümün sınırını bilmez. Kısacası iki kutuplu, normal, anormal olan psikiyatri makinesi İki kutup arasında ayrım yapmaz. Deney basittir, fakat denemek gerekir. Bu deney Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. İşte küçük bir bilimsel mizah Nobel ödülü. Bilimsel mizahı uygulamanın iki yolu vardır. Bilginin bir köşesinde fazla kimseyi rahatsız etmeyen küçük bir gariplik, hafif gölgeli bir alan aramak ve bana açıklayabilir misiniz sorusunu inatçı bir şekilde herkese sormak. Ta ki görmeyi reddediyorlar, çünkü sıfırdan başlamak zorunda kalacaklar deme hakkı doğuncaya kadar. Böylece Freud düşü aramaya gitti. Saflık mizahı ya da mekanı havaya uçuracak müthiş bir şey anlatarak, ama şiddet uygulamadan, tersine alışıldık davranışlarla, dinamitlenen evde kaygı duymadan oturuyormuş ve orada her gün konuşulan dili kullanıyormuş havası taşıyarak. İhanet mizahı. Anlatılan deneyde tek aldanmayanlar, hastalar arasına sızan akılları tanıyabilecek olanlar sadece hastaların kendileriydi. Bu şunu kanıtlar ki tedavi personelinin hatası yanılgılı bir algının sonuçlarına bağlı değildir. Ve delilerin sadece onların bizlerden farklılıklarının bilincinde olduklarını kabul ederek belki de en eski inançlarımızı tersine çevirmemiz gerekir. Sadece onlar bu farklılığa hakim olacaktır. Onlar üzerinde denetim kurma ve kendi iktidarımızı onlara dayatma acelemiz buradan kaynaklanır. Diğer bir örnek. Sözde hastalardan biri hayatını anlatır. Önce annesini, sonra babasını tercih etmiştir. Karısıyla tartıştığı ve çocuklarına bir tokat attığı olur. Psikiyatr yazar: duygusal ambivalans. Oysa bu sadece bir ölçek hatası değil, gülünç bir algısal abartma değildir. Bir duygu değişikliğini veya bir öfke hareketini şizofreni semptomu yapmak, aynı zamanda bir delilik işareti yapmaktır. Bu, tecrit etmeyi, kapatmayı, hakları askıya almayı ve yaşamı kesintiye uğratmayı sağlayan bir iktidar ilişkisi kurmaktır. Aynı zamanda silinmeyecek bir damga vurmaktır. Sen bir deliydin, dolayısıyla ömrünün sonuna kadar deli olmuş biri olarak kalacaksın. Akıl hastalığı düzeninde semptom doğrulanmaz. Damgalar. Zaten burada anlatılan deneyde doktorlar bunu söylemektedirler. Aslında normal olan denekleri kökensel duygulanımlara gönderme yaparak teşhis ettiklerinde yatışmakta olan şizofrenler olarak belirlerler. Görülüyor ki bunlar algı hatası değil, tüm deney boyunca kendini ele veren iktidar ilişkileridir. İktidar ilişkisi hastalara bakılmaması olgusu. İktidar ilişkisi doktorun yazıyor, hastanınsa sadece bir yazı davranışı içinde olması olgusu. Ve zaten sözde hastalar deneyin farkında olmasalardı, istekleri dışında hastaneye yerleştirirselerdi meydana gelecek şeyi hayal etmek yeter. Ve eğer normal olarak davranmak, sonuç olarak normallik, kabullenme, sakinlik, işbirliği taklidi yapmak yerine istemeden kapatıldığımız gün sizin ve benim davranacağımız gibi davransalardı, olacak şeyi hayal etmek yeter. Bir ayın sonunda çıkacaklarına inanıyor musunuz? Eğer orada yazmak bir yazı davranışı haline geliyorsa, kızmak veya birinin kafasını kırmak ne haline gelirdi? Bu deneyin bilimsel kaderi ne olacak bilmiyorum. Sadece bunu genelleştirmeyi ve mümkün olduğu her yerde yeniden yapmayı teşvik etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir iktidarın bilgi, adalet, estetik, nesnellik, kolektif çıkar biçimleri altında saklı olduğu her yere hem tuzak hem de ifşa edici olacak ve iktidarın çıplak olarak kaydedileceği ve kendini oyununa geleceği bir kara kutu yerleştirmek gerekir. Amerikan deneyinin bir başka çeşidini hayal ediyorum. Bir psikiyatrlar grubunun içine benzer sosyal gruptan iktisatçı, avukat, mühendis olan ve hastane psikiyatrisinin temel söz dağarı ve tekniklerini 3 haftada öğrenmiş insanları gizlice yerleştirmek. Onları kim tanır? Isırıp bağırtacak tuzaklar düşünülebilir. Bu bir gün elinde bir teyple psikiyatristine gelip kapıyı özenle kapadıktan sonra "Şimdi siz konuşacak, siz cevap vereceksiniz, ben kaydedeceğim" diyen hastanın hikayesidir. Öyle ki psikiyatrist polis çağırmak için pencereye koşmuştur. Hayal edilebilecek binlerce tuzak vardır. Düzenli olarak müvekkillerinin kim olduğunu karıştıran bir grup kararlı avukat hayal ediyorum. Kendini beğenmişliklerini, adaletsizlikleri, politik uşaklıkları, meslek hatalarını titizlikle anlattıkları savcıyı savunurlar. Ve mutsuz çocukluğu, ailesinin anlayışsızlığı ve zihinsel gelişiminin geriliği nedeniyle mahkemeden hafifletici koşulları göz önünde bulundurmasını isterler. Bu türden bütün projeler elbette gizli kalmalı ve bir merkezi kurumsal meydan okumalar bürosu tarafından örgütlenmelidir. Çünkü çok özenli olmayı ve çok fazla aracı gerektirirler. Görevi, bizi gözetleyen ve denetleyen hoşgörüsüz iktidarı binlerce biçimde sıkıştırmaya yarayan tuzaklar hazırlamak. Cilt 2, sayfa 416-419, çeviren Işık Ergüden. Hapishaneler ve hapishane isyanları. Gefängnisse und Gefängnisrevolten. B. Morave ile Söyleşi, çeviren Çavi. Dokumente, Zeitschrift für Übernationale Zusammenarbeit. 29. No. 2. Haziran 1973. Sayfa 133-137. Kamuoyunun dikkatini demir parmaklıkların ve beton duvarların ardında olup bitenlere çekmiş olan, ilk olarak Aix, Clairvaux, Beaumet, Poissy, Lyon ve Toul'deki birçok Fransız hapishanesinde çıkan mahkum isyanlarıdır. 1971'den bu yana Fransız basınında büyük başlıklar oluşturan bu isyanlar farklı biçimler aldı. Ayaklanmalar, umutsuzluk ve kolektif direniş eylemleri, somut taleplerle protesto hareketleri. Size göre bu devrimin anlamı nereden gelmektedir? Gerçekten yeni bir fenomen mi söz konusu? Önce şunu hatırlatmak gerekir. 19. yüzyılın bütün siyasi devrimlerinde 1830, 1848 ve 1870 geleneksel olarak ya hapishanelerde isyanlar olurdu ve mahkumlar dışarıda sürmekte olan devrimci hareketle dayanışma içine girerlerdi ya da devrimciler zorla kapıları açmak ve mahkumları serbest bırakmak için hapishanelere yürürlerdi. 19. yüzyılda bu değişmez bir şeydi. Tersine 20. yüzyılda bir dizi toplumsal süreç nedeniyle, örneğin siyasi ve sendikal olarak örgütlenmiş proletarya ile lümpen proletarya arasındaki kopukluk nedeniyle siyasi hareketler hapishanelerdeki hareketlerle birleşememişti. Gazeteler 71 yıl boyunca hapishanelerde sükunetin hüküm sürdüğü izlenimi vererek isyanlardan hemen hemen hiç söz etmemiş olsalar da bu asla gerçekliğe tekabül etmiyordu. Bu dönemde de hapishanelerde isyanlar oldu. Cezaevi sistemi içinde protesto hareketleri oldu ve 1967'de Sante hapishanesinde olduğu gibi her seferinde de şiddet ve kanla bastırıldı. Ancak duyulmadı. Bu durumda ortaya bir soru çıkıyor. Hapishanelerin dışındaki siyasi hareketle hapishanelerin içindeki bir hareketin siyasallaşması arasındaki bu ilişki nasıl yeniden ortaya çıktı? Birçok etken işin içine girdi. Öncelikle Cezayir Savaşı sırasında çok sayıda Cezayirli tutuklunun varlığı. Binlerceydi bunlar ve siyasi statülerini kabul ettirmek için mücadele ettiler. Pasif direniş, itaati ret yoluyla hapishanelerin yönetimini gerilemeye zorlamanın mümkün olduğunu gösterdiler. Bu bile çok önemli bir şeydi. Daha sonra 1968 Mayıs'ından sonra siyasi mahkumlar oldu. Esas olarak Maocular. Bir de üçüncü önemli etken vardı. Hapishaneler üzerine haberleşme grubunun kurulmasından sonra mahkumlar dışarıda onların kaderleriyle ilgilenen bir hareketin var olduğunu öğrendiler. Hem de sadece bir Hristiyan veya laik hayırsever hareketi değil, hapishaneye siyasi olarak karşı çıkış hareketi. Olayların bu ard arda gelişi, Maocular ve onlardan önce Cezayirler sayesinde hapishanelerdeki siyasallaşma ve hapishane sorunun dışarıda siyasallaşması belli bir durumu billurlaştırdı. GIP, hapishaneler üzerine haberleşme grubu tarafından sürdürülen kampanyanın ardından hükümet, tarihte ilk kez mahkumlara gündelik gazeteleri okuma hakkını verdi. Temmuz 1971'e kadar gazetelerin hapishanelere girmesine izin verilmiyordu. Dolayısıyla Temmuz 1971'de mahkumların gazete okuması sağlandı. Eylül 1971'de mahkumlar Atika'daki isyanı öğrendiler. Siyasi nitelikte olduğunu anladıkları ve dışarıdan da desteklenen kendi sorunlarının bütün dünyada var olduğunun farkına vardılar. Sarsıntı güçlüydü ve sorunun siyasi boyutunun ve anlamının bilincine o dönemde çok belirgin bir şekilde varıldı. Oysa takip eden 15 gün içerisinde en sıkı Fransız hapishanelerinden biri olan Clairvaux'da iki mahkum iki kişiyi, bir gardiyanla bir hemşireyi rehin alarak kaçma teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüs sırasında rehineleri öldürdüler. Aslında bugün bilmekteyiz ki bu rehin almalar idare tarafından düzenlenmemiş olsa da idare bunu kolaylaştırmıştır ve diyebiliriz ki neyin söz konusu olduğunu bilmese bile bir şeylerin gizlice hazırlanmakta olduğundan haberdar olan idare tarafından her halükarda müsamaha gösterilmiştir. Bu büyüyen ajitasyon hareketini ki artık siyasi hale gelmişti, bastırmak amacıyla idare iki genç delikanlının bu işi yapmasına izin vermiştir. Bu da sonuçta drama varmıştır. Hemen sonra cezaevi yetkilileri, hükümet ve birçok gazete mahkumların kim olduğunu görüyorsunuz demek için bir kampanyaya başlamışlardır. Tam bu anda Fransız hapishanelerinde çok önemli bir değişim meydana geldi. Mahkumlar bireysel veya kısmen bireysel, 2, 3 veya daha fazla kişinin kaçışı, mücadele araçlarının iyi araçlar olmadığını bilincine vardılar. Ve mahkumların hareketinin siyasi bir boyut kazanacaksa ilk olarak bütün bir hapishaneyi kapsayan gerçekten kolektif bir hareket olması gerektiğini ve ikinci olarak sorunla ilgilenmeye başlayan, ki mahkumlar bunu biliyordu, kamuoyuna çağrı yapması gerektiğini anladılar. Bu tamamen farklı bir isyan biçimine yöneltti. Aralık 1971'de yani Clairvaux'dan 2 ay sonra, Atika'dan 2,5 ay sonra, gazetelere izin verilmesinden 4 ay sonra, GIP'nin kurulmasından 1 yıl sonra Toul'da bir isyan patladı. 19. yüzyıldan beri görülmemiş bir isyandı bu. Tüm bir cezaevi isyan etti. Mahkumlar çatılara çıktılar, bildiriler dağıttılar, pankartlar açtılar, megafonlarla çağrılar yaptılar ve ne istediklerini açıkladılar. Mahkumlar hangi talepleri dile getirdiler? Ve isyanlarının bir siyasi bilinç ifadesi olduğu gerçekten söylenebilir mi? Bu soruyu soruyorum çünkü siz özellikle siyasi hareketten söz ettiniz. Öncelikle bir eylemin siyasi biçimiyle siyasi olmayan biçimini ayırt etmek gerekir. Diyebilirim ki iki kişinin rehin aldıktan sonra kaçışı, bunlar siyasi mahkumlar veya siyasi bilince sahip birileri bile olsa siyasi olmayan bir eylem biçimidir. Buna karşılık örneğin birileri şu talepleri ileri sürdüğünde siyasi bir biçim söz konusudur. daha iyi beslenme, ısınma, önemsiz şeyler için saçma cezalara mahkum edilmeme, yani acil çıkarları alanındaki talepler ve bunları kolektif bir şekilde ortaya atarak, kamuoyuna dayanarak üstlerine, hapishane yöneticilerine değil, iktidarın kendisine, hükümete, iktidardaki partiye seslenerek. Bu andan itibaren eylemlerinin siyasi bir biçimi vardır. Belki ki bunun henüz bir siyasi içerik olmadığını söyleyeceksiniz ama günümüzdeki siyasi hareketleri niteleyen şey özellikle yemek yeme, beslenme biçimi, bir işçi ile patron arasındaki ilişkiler, sevme tarzı, cinselliğin bastırılma tarzı, aile içi zorluklar, çocuk düşürmenin yasaklanması gibi en gündelik şeylerin siyasi olduğunu keşfetmek değil mi? Her halükarda gündelik olanı siyasi bir eylemin konusu yapmak günümüzün siyasetini oluşturan budur. Sonuç olarak bir eylemin siyasi olup olmama niteliği sadece bu eylemin hedefiyle belirlenmez. Biçimiyle 19. yüzyıl Avrupa siyaset geleneğinin siyasi eyleme layık görmediği için dışladığı nesneler, sorunlar, endişeler ve ızdırapların siyasallaşma tarzıyla belirlenir. 19. yüzyılda cinsellikten söz etmeye cesaret edilmiyordu. 19. yüzyıldan beri mahkumların beslenmesi sorunundan ciddi siyasi sorun olarak hiç söz edilmiyordu. Hapishaneler üzerine haberleşme grubunun anketlerinde Fransa'daki hapis koşulları ve cezaların infaz sistemiyle somut olarak ilgilendiniz. Ne tür olgularla karşılaştınız? Bu anketlerde grubun hedefi neydi? Bu olguların çoğu açıkçası zaten biliniyordu. Kesinlikle içler acısı maddi koşullar, cezaevinde en utanmaz sömürü ve kölelik düzeyindeki çalışma, tıbbi bakım yokluğu, gardiyanların dayak ve şiddeti, tek yargıcı hapishane müdürü olan ve mahkumları ilavi cezalara çarptıran keyfi bir mahkemenin varlığı. Bu olgular yine de biliniyordu ve sağdan soldan toplanan birkaç bilgiyle onları bir araya getirebildik. Cezaevi idaresine dahil olan bazı hainler bize yardım etti. Ama bizim için önemli olan bu bilgilerin kamuoyuna bizzat mahkumlar tarafından iletilebilmesiydi. Dolayısıyla hapishane yetkilileriyle görüşmedik. Onlara soru sormadık. Ne hapishane doktorlarına ne de hapishanelerde çalışan sosyal görevlilere soru sorduk. Hapishanelerde illegal olarak anket formları dolaştırdık ve bizim elimize de aynı şekilde geri geldiler. Öyle ki broşürlerimizde bizzat mahkumlar söz aldılar ve olayları açığa çıkardılar. Bu önemliydi çünkü bu olaylar ancak sınırlı çevrelerde biliniyordu. Kamuoyu mahkumların sesini duydu ve mahkumlar konuşanın kendileri olduğunu bildiler. Ve olağanüstü bir şey meydana geldi veya en azından bazıları böyle kabul etti. Adalet Bakanı bu olguların tekini bile yalanlayamadı. Demek ki mahkumlar kesin olarak ve tamamen hakikati söylediler. Grup broşürlerinde duyurulan olgular, sağlıksız mekanlar, sadist uygulamalar, tıbbi reçetelere aldırmama, yasa dışı cezalar, ardından da mahkumlara yatıştırıcı verilmesi vesaire. 1945'ten itibaren ceza hukuku reformunda özgürlükten yoksun bırakma cezasının temel hedefi mahkumun doğru yola getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasıdır diye bir formülleştirmede bulunan Fransız yasama gücünün maksadıyla çarpıcı bir şekilde karşıtlık içerisinde ifade edilen bu formülle hemfikir misiniz? Sizce bugüne kadar niçin gerçekleşmedi? Fransız yargıçlarının günümüzde büyük bir saygıyla dile getirdikleri bu cümle 150 yıl önce aynı terimlerle formüle edilmişti. Hapishaneler kurulduğunda reform araçları olsun isteniyordu. Bu başarısızlığa uğradı. Kapatmanın, ortamdan koparmanın, yalnızlığın, düşünmenin, zorunlu çalışmanın, sürekli gözetimin, ahlaki ve dinsel teşviklerin mahkumları ıslah olmaya sevk edeceği hayal edildi. 150 yıllık başarısızlıktan sonra hala cezaevi sistemine güven duyulmasını talep edemezsiniz. Bu cümle öyle çok tekrarlandı ki hiçbir inanırlığı kalmadı. Cevabınız bu mu? Evet, tam olarak bu. O halde sorunu belirginleştirmeme izin verin. Hapishane koşullarını hafifletmek için mevcut cezaevi sisteminde reform yapmak arzulanır bir şey midir? Yoksa ceza hukuku, cezaların uygulaması vesaire üzerine bütün geleneksel düşüncelerden kopmak mı gerekiyor? Cezaevi sistemi, yani insanları özel gözetleme koşullarında, kapalı binalarda ıslah edilinceye kadar, en azından bu varsayılmaktadır, kapalı tutmaktan oluşan sistem tamamen yenilgiye uğramıştır. Bu sistem daha geniş ve daha karmaşık bir sistemin parçasıdır ve buna cezalandırma sistemi diyebiliriz. Çocuklar cezalandırılır, öğrenciler cezalandırılır, işçiler cezalandırılır, askerler cezalandırılır. Hasılı herkes bütün yaşamı boyunca ve artık 19. yüzyıldakinden farklı şeyler için cezalandırılır. Cezalandırıcı bir sistemde yaşıyoruz. Tartışılması gereken budur. Hapishane, bizzat ceza sisteminin bir parçasından başka bir şey değildir. Ceza sisteminde ve ceza yasasında reform yapmadan cezaevi sisteminde reform yapmak bir şeye yaramaz. Ama kapitalist toplumun istikrarının bireyler üzerinde uygulanan tüm bu baskı ağına dayandığı doğruysa, yasamanın az çok bu biçimde olması gerekiyor. O halde tüm sistemi mi değiştirmek gerekiyor? Hak ettiğimiz ceza sisteminde yaşıyoruz. Marksist olduğu söylenen biraz basit ve tüm bunları üst yapıya bağlamaktan ibaret bir analiz var. Üst yapı düzeyinde her zaman düzenlemeler ve değişiklikler hayal edilebilir. Ama aslında ceza sisteminin üst yapıya dahil olduğunu sanmıyorum. Gerçekte bu bireylerin yaşamına derinlemesine nüfuz eden ve üretim aygıtı ile ilişkilerini ilgilendiren bir iktidar sistemidir. Bu ölçüde bir üst yapı hiç söz konusu değildir. Bireyler üretim aygıtı için kullanılabilir bir iş gücü olsunlar diye bir zorlama, baskılama ve cezalandırma sistemi, bir ceza sistemi ve bir cezaevi sistemi gereklidir. Bunlar dışa vurumlardan başka bir şey değildir. Bu tarihsel olarak kanıtlanabilir mi? 19. yüzyılın başından itibaren aynı modele göre işlemiş, aynı kurallara uyan bir dizi kurum vardı. Ve bunun ilk, neredeyse çılgınca tanımı Bentham'ın ünlü Panoptikon'unda bulunur. Bireylerin ya bir üretim aygıtına, bir makineye, bir mesleğe, bir atölyeye, bir fabrikaya, ya bir eğitim aygıtına ya da bir cezalandırıcı, hizaya getirici veya sıhhi bir aygıta bağlı tutuldukları gözetim kurumları. Bireyler tüm yaşamlarını çevreleyen belli yaşamsal kurallara boyun eğmeye zorlanarak bu aygıta bağlanmışlardır. Bu cezalandırma amaçları olan belli insanların, kadroların, ustabaşı, hasta bakıcı, gardiyan, gözetimi altında olur. Bu cezalandırma araçları fabrikalarda para cezası, okul ve tımarhanelerde bedensel ve ahlaki ıslah, hapishanelerde şiddete dayalı ve esasen bedensel cezalardır. Disiplinleriyle hastaneler, tımarhaneler, öksüzler yurdu, okullar, eğitim evleri, fabrikalar, atölyeler ve nihayet hapishaneler. Bütün bunlar 19. yüzyılın başında yerleştirilmiş ve hiç kuşkusuz sanayi toplumunun ya da kapitalist toplumun işleyiş koşullarından biri olmuş iktidarın bir tür büyük toplumsal biçiminin parçasıdır. İnsanın vücudunu, varlığını ve zamanını iş gücüne dönüştürmesi ve onu kapitalizmin işletmek istediği üretim aygıtının hizmetine sokması için bütün bir zorlama aygıtı gerekli oldu. Ve bana öyle geliyor ki insanı kreş ve okuldan alıp kışladan geçirerek hapishane veya akıl hastanesiyle tehdit ederek ya fabrikaya gidersin ya da hapishaneye veya tımarhaneye düşersin. Sonunda düşkünler evine götüren bütün bu zorlamalar aynı iktidar sisteminden kaynaklanıyor. Diğer alanların çoğunluğunda bu kurumlar esnekleşmiş ama işlevleri aynı kalmıştır. Günümüzde insanlar artık sefalet tarafından değil, tüketim tarafından kuşatılmıştır. 19. yüzyılda olduğu gibi bir başka bir biçimde de olsa insanlar kendilerini gün boyu çalışmaya, fazla mesai yapmaya, işe bağlı kalmaya zorlayan bir ev, mobilya satın almışlarsa bir borç sistemi içine sürekli kapatılmışlardır. Televizyon imajlarını tüketim nesneleri olarak sunar ve 19. yüzyılda insanların yapmalarından onca korkulmuş olan şeyi yapmalarını engeller. Yani siyasi toplantıların yapıldığı, işçi sınıfının kısmi, yerel, bölgesel gruplaşmalarının siyasi bir hareket yaratma tehlikesi, belki de bütün bu sistemi devirme imkanı taşıdığı bistrolara gitmek. Diğer kurumların esnekleştiğini söylediniz. Ya hapishaneler? Hapishaneler anakroniktir ama yine de sisteme derinden bağlıdırlar. En azından Fransa'da, İsveç veya Hollanda'dan farklı olarak esnekleşmemişlerdir. Ama bu ülkelerde işlevleri artık eski kolejler veya akıl hastaneleri tarafından sağlanan işlevlerle değil, Fransa'da sektör psikiyatrisi, açık psikiyatri, tıbbi kontrol denen ve halkın yaygın bir şekilde maruz kaldığı psikolojik ve psikiyatrik gözlemlerle, görece esnek kurumlarla mutlak bir bağlaşıklık içindedir. Her zaman aynı işlev söz konusudur. Pedagojinin, psikiyatrinin, toplumun genel disiplininin bulmuş olduğu bu aldatıcı biçimleri ceza sisteminin henüz bulmamış olması dışında hapishane sistemle bağlaşıktır. Bitirirken son bir soru. Hapishanesiz bir toplum hayal edebilir miyiz? Cevabı basit. Gerçekten de hapishanesiz toplumlar oldu. Hem de daha yakın bir süre önce. Cezalandırma olarak hapishane 19. yüzyıl başının bir keşfidir. 19. yüzyılın ilk ceza yasası uzmanlarının metinlerine bakarsanız hapishaneler üzerine bölümlerine her zaman şöyle diyerek başladıklarını görürsünüz. Hapishane geçen yüzyılda bilinmeyen yeni bir cezadır. Ve ilk uluslararası cezaevleri kongrelerinden birinde, hafızam beni yanıltmıyorsa, 1847'de Brüksel'de toplanan kongrede başkan şöyle diyordu. Ben çok yaşlıyım. Fakat insanların hapishaneyle cezalandırılmadıkları ama Avrupa'nın çeşitli işkencehanelerle, suçluların boyunlarına halka geçirilip insanlara seyrettirildiği yerlerle, giyotinlerle dolu olduğu, bir kulağını, iki parmağını, veya bir gözünü kaybetmiş sakat insanların ortalıkta görüldüğü dönemleri hala hatırlıyorum. Mahkumlar böyleydi. Brüksel Yargıtay Başkanı Van Mene'nin başkanlığında toplanan Uluslararası İkinci Cezaevleri Kongresi'nde 20-23 Eylül 1847 Brüksel'de Van Mene'nin açılış söylevi. Débat du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles. Delton, 1847, sayfa 20. Cezalandırmanın hem görünür hem de renkli olduğu bu manzarayı hatırlatıyor ve ekliyordu. Şimdi bütün bunlar hapishanenin tek düze duvarları ardına kapatıldı. O dönemin insanları kesinlikle yeni bir cezanın doğmuş olduğunun tamamen farkındaydılar. Siz benden hapishanenin olmadığı ütopik bir toplum tarifi istiyorsunuz. Sorun, kuralların uygulanmasının grupların kendileri tarafından denetlendiği bir toplum hayal edip edemeyeceğimizi bilmektir. Bu, bütün bir siyasi iktidar sorunudur. Hiyerarşi, otorite, devlet ve devlet aygıtları sorunudur. Ancak bu devasa sorun çözüldüğünde sonuçta şu denebilir. Evet, bu şekilde cezalandırmak uygundur veya cezalandırmak gereksizdir ya da bu kural dışı davranışa toplum şu cevabı vermelidir. Cilt 2, sayfa 425-432, çeviren Işık Ergüden.